Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, programı takip eden kardeşlerimiz yakinen bilecekler, ticaretle ilgili alışveriş dediğimiz hemen hepimizin her gün kısmen de olsa yaptığı ticari mesele bağlamında ve direkt ticaretle uğraşan arkadaşlarımızı ilgilendiren konularla ilgili genel bir değerlendirme yaptık. Bugün konuyu tamamlamak babından daha çok haram kazançların olumsuzluğu üzerinde durmaya çalışıp değerlendirmemizi noktalayacağız inşallah. Kur'an kavramı olarak ticaret kavramını, alışveriş kavramını işliyorduk. Sevgili dinleyiciler, biz dünyaya her şeyden önce imtihan olmak üzere gönderildik. Kafirlerden farkımız var. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanmamış ya da kurtulacak manada doğru bir inanca sahip olmamış olabilirler ve onun da gerektiği dünyevi yansımaları açısından bizden çok farklı durumları olabilir. Kapitalizm gibi İslam nizamını kabul etmeyen beşeri kaynaklı ticaret anlayışlarında her şey kara zarara endeksli olabilir. Para kazanmanın her yönüyle teşvik edilmesi söz konusu olabilir. Eğer bizim de ahirete inancımız olmamış olsa, Allah'a teslimiyetimiz, ona itaat sözümüz olmamış, cennet ve cehennem yaratılmamış olsaydı, belki biz de o zaman para getiren her şeyi gözümüzde kutsal kabul eder, sadece paranın insani değerler açısından birinci derecede önemli olduğu gibi yaklaşımlara gidebilirdik. Ama Rabbimiz bizim aklımızın aldığı almadığı her konuda bize uyarılarda bulunuyor, ölçüler veriyor, terazimizi, teslimiyet göstermemiz, prensipleri gösteriyor ki merhametiyle bize lütfetmiş olsun. Çünkü bizim aklımızı çelecek bir sürü unsurlar, reklam gibi dayatmalar, lüksün, israfın özendirilmesi gibi fıtrata da ters düşen uygulamalar var. Kapitalizm Müslümanları bile nice yönleriyle etkiliyor, avlıyor, kandırıyor. Kimimiz çocuklarından dolayı, kimimiz eşinden dolayı, kimimiz eşinden, dostundan, arkadaşından, komşusundan dolayı aklına ters düştüğü, bütçesine el uygun gelmediği halde nice kapitalist bakış açısıyla ancak normal görülebilecek eşyayı evine doldurabiliyor ya da gereksiz harcamalar yapabiliyor. Tabii bu bir hayat sistemi. Ne kadar tüketirsen o kadar değerlisin anlayışı, insanın sadece üretmeye ve sadece tüketmeye, tabii ki mal cinsinden, dünyevi eşya cinsinden bir araca hizmet etmeye yönelik değerlendirilmesi İslam'ın insana bakış açısıyla tabii ki uyuşmaz. İşte kapitalizm hepimizin ruhunu da, bilincini de, aklını da yer yer çeldiriyor ve aklı kullanılması gereken istikamette kullanamaz ya da kullanınca neticeye varamaz gibi bir hale getiriyor. O yüzden sadece akıl ölçü değil. Allah bizi göndermiş, aklınızda doğruları bulun dememiş. İyi ki böyle yapmış, çünkü aklımızı kullandığımızı düşündüğümüz eski hayatımızda bugün için tespit ettiğimiz nice yanlışlar var. Yani geçen sene bazı hatalar yaptım, yaptın, yaptık, yaptılar. O zaman da akla sahipti bu hatayı yapan insanlar. Bugün onun hata olduğunu biliyor. Demek ki akıl hatasız bir çizgiye insanı kendi başına götüremiyor. Hele tekrar edelim, bugünkü aklı çelen medya, çevre, eğitim, kapitalizmin reklamdan başlayarak nice dayatmaları, selim fıtratı olduğu gibi aklı da istikamet çizgisinden saptırabiliyor. İşte Rabbimizin bu konuda bize güzel yasakları söz konusu ediliyor. Tabii ki yasakların niceleri çok güzeldir. Hele Rabbimizin yasaklarının hepsi, yani yasaklara uymak, yani yasakları çiğnememek güzeldir. Kırmızı ışıkta durmak veya durmamak netice olarak ne elde ediyor? İnsana ne kazandırıyor, ne kaybettiriyor? İşte Allah'ın koyduğu kırmızı ışıklar var. Şu işi yapamazsın. Paranı şu vesilelerle kazanamazsın. Paranı şu yerlere harcayamazsın diye. Kapitalizmde para kişinindir. Ona hiçbir müdahale edilmez. Devlet sadece vergilerini alır ve birkaç yasak koyar. Onun dışında herhangi bir rol üstlenmez. Dolayısıyla mal ve mülk kişinin kendi aklının, kapasitesinin, üretim özelliklerinin ortaya çıkarttığı bir değerdir. İslam'da ise her şey, ama her şey Allah'ındır. Para da, sağlık, sıhhat, afiyet de, insanın kendisi de, dolayısıyla mal ve mülk de Allah'ındır. Allah'ın bizim elimizle bazı şeyleri yaratması, ortaya koyması, rızka vesile olarak bazı şeyleri inşa etmesi söz konusudur. Yani insan malı mülkü konusunda, parası konusunda da bu benim, kimse karışamaz diyemez. Kapitalizmde evet, tümüyle liberal ekonomi savunulur. Vergisi verilen her türlü mal kutsaldır ve kimse karışamaz. Helalı haramı da olmaz onun. Ama İslam'a göre böyle değil. Paranın tabii ki yeşili, karası, kırmızısı olur. Helalı haramı olur yani. Kazanç yönüyle böyle olduğu gibi helal yolla kazanılan para da istediği gibi sarf edemez insan. Dolayısıyla paranın aslında sahibi değil, emanetçisidir, veznedarıdır, postacısıdır. Dolayısıyla Allah nasıl kazanın dediyse öyle kazandığı gibi, nasıl harcayın dediyse öyle harcayacaktır. Onun için zekatta fakirlerin, güçsüz insanların hakkı vardır. Komşusu açken tok yatan nasıl bizden değil diye ifade edilmiş hadis-i şerifte, Müslüman kendisinin karnının tok olmasını yeterli göremez, diğer insanlara karşı görevlerini de bilmek zorundadır. O yüzden haram ve helal tabiri insanımızın çoğunun literatüründen bile çıkmaya başladı. İnsanlar para kazanmak diyor duruyor da, para kazanmak için hiçbir yolda durmuyor. Hiçbir haram konusu onu durduramıyor. Yeter ki para getirsin. Ne kadar getirecek o önemli. Evet. Halbuki Müslümanlar için dünya bir imtihan ve insan belirli bir zaman yaşayacak, sonra ölecek. Rızık değişmez Allah'ın kaderi içerisinde. Sadece Müslümanlara düşen görev, dünyada rızık için vesilelere yapışmak ama helal yoldan ayrılmadan yapmak, Müslümanca yaşamak. Ticaretle ilgili bazı haramlar var. Geçen derslerde bir kısmını bunların aktarmaya çalıştım. Bir kısmını da devam edeceğim ve esas da ticari muamelelerdeki haramlar üzerinde biraz durmaya çalışacağım dedim. Haram olan şeyleri satmak din açısından kesinlikle yasaklanmıştır. Yani bir şeyin yenilmesi, içilmesi, kullanılması haram ise, onun alışveriş için ister alıcı ister satıcı olarak değerlendirilmiş olalım, bir tarafına sahip çıkmak da haramdır. Harama yardımcı olmak, katkıda bulunmak da haramdır. Günahta ve haramlarda yardımlaşmamız yasaklanmıştır. İçkinin sadece içilmesini yasaklamamış Cenab-ı Hak, aynı zamanda içkinin alım satımını da, içki içen yere içki konusunda yardım etmeyi de, meyhaneyi soran insana orayı tarif etmek de, taksiciysek oraya bir vatandaşı götürmek de, üzümümüzü içki yapılacak fabrikaya satmak da, o fabrikada çalışmak da caiz görülmemiştir. O yüzden sadece içki için değil bu, yasak olan, kullanılması, yenilip içilmesi, onunla alakalı para kazanılması haramsa, fuhuş gibi, gece hayatının nice çirkeflikleri gibi, faiz gibi, put gibi, herhangi bir şeyin yenilip içilmesi, kullanılması haram olan bir şeyin ticarete malzeme olarak değerlendirilmesi de haramdır. Bununla ilgili nice hadis-i şerifler vardır. Buhari ve Müslim başta olmak üzere. Ben o hadis-i şerifleri tek tek sayarak detaya inmek istemiyorum. Mesela kazancın en şerlisi zina bedelidir diyor Peygamberimiz Sahih-i Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste. İşte şarapla ilgili kaç kişinin günaha girdiğini sayan hadis-i şerifler var yine Müslim'de. Evet, dolayısıyla özellikle içki gibi, faiz gibi Kur'an'da net olarak yasaklanan bir konuda Müslüman bunların satımını, alımını, bunlara yardım etmeyi kendisi için hiçbir şekilde uygun göremez, görmemelidir. Babası da emretse, kocası da, hocası da emretse bu emirlere haram olan bir konuda itaat etmek mümkün değildir. Böyle bir yerde patronun emrine girip onun istediği şekilde içki ticareti ile uğraşmak ya da içkili bir lokantada söz gelimi garsonluk yapmak kesinlikle caiz olmaz. Evet, faiz kurumlarında çalışmayı da benzer şekilde aynen dinimizin yasakladığını ifade etmiş olalım. Faize benzeyen şüpheli şeylerden de sakınmak gerekir. İçtiğimiz çayın veya suyun içinde birkaç damla zehir olduğunu söyleseler ya da birkaç bardak var, bu bardakların bir tanesinde zehir var ama hangisi belli değil. Yanımdaki bardakta zehir olduğu şüphesi olsa nasıl davranırım diye insan sormalı ve haramların dünyasında insanı zora götüren zehirden çok daha beter, gönülle, kalple, imana dayanan birer zehir olduğunu, birer mikrop olduğunu, dolayısıyla haramlara karşı hassasiyetin zehire karşı hassasiyetten çok daha büyük olması gerektiğini bir Müslüman herhalde değerlendirir. O yüzden taksitli satışlardan bile kaçınabildiğimiz kadar kaçınmaya çalışalım. Tabii ki taksitle bir şeyin alımı satımı caiz değil diyemeyiz, haramdır diyemeyiz. Böyle de kesinlikle hüküm konulmaz. Ama genellikle taksitli alışverişler bankadaki faiz oranlarını değerlendirerek bankaların faiz, resmi faiz hatlarına uygun tarzda yapıldığı gibi bundan daha önemlisi taksitler bankalar aracılığıyla senet kırdırma ve benzeri ifadelerle o faiz miktarı düşürülerek satan kimsenin taksitli alışverişten dolayı faizli ilişkilerine yardım etmek olmuş oluyor. Tabii enflasyonu da azdırıyor. Fiyatın aşırı pahalanmasına da sebep oluyor. İsrafı da teşvik ediyor. Artık bu taksitli alışverişler öyle bir noktaya geldi ki kredi kartı denilen anlayışla doğal, özendirilen ve paranın normal olarak tedavülde kullanılmasını istisnanın dışında, ufak tefek dolmuş otobüs parasının dışında kullanılmayı devre dışı bırakacak kadar iş kartlara, sanal paralara döküldü ve bu alışverişte kısmi canlanmaya sebep olsa bile nice evlerin yıkılmasına, nice huzurların bozulmasına, ölçüsüz harcamalara gittiğinden dolayı iflaslara sebep oldu. Zaten faizle ilgili her konu mutlaka dünyada da zarara, mahvolmaya götürür. Esas mahvolmak, esas zarar da ahiret zararıdır. Allah ve Resulü ile savaş yapmış şeklinde Kur'an'da ifade edilen tek suç faiz suçudur. Dolayısıyla Allah faizin gelirini mahveder, sadakanın giderini ise gider olmaktan çıkartır, sadaka veren malı artırır. Ayet-i Kerime Bakara suresinde böyle net şekilde ifade eder. Biz buna ister bereketin artması diyelim, ister miktar olarak artmak diyelim, ister hesapta olmayan nice gereksiz hastalık gibi, afet gibi yerlere paramızın çarçur edilmesine sebep olmak diyelim, ister ahirette esas cezası çıkacak diyelim, ama mutlaka inanmak zorundayız ki Müslüman olarak Allah faizin gelirini mahvediyor. Faize benzeyen alışverişlerden bile sakınmak, imkanımız var ise efendim finans kurumlarının bile yanına yaklaşmamak, taksitli alışverişlerden bile kaçınmaya gayret etmek, biz kendimiz faizle direkt ilgilenmiyorsak, işte finans kurumları başka bir bankayla ilişkide bulunarak buna giriyor ya da aynen bankalardaki usuller yapılıyor ya da dinimizin sakıncalı gördüğü faize benzeyen alışverişler bunda da söz konusu olabiliyor. Ben samimi Müslümanların, samimi dindarların kredi kartı ile alışveriş yapmalarını geçin, efendim finans kurumlarıyla bile ilişkilerine mecburiyetin dışında girmemeleri gerektiğini söylüyor. Hatta bir adım daha ileri giderek taksitli alışverişleri bile haram kabul etmeden, bunları haram anlamında söylemiyorum, dinimizin hoş görmeyeceğini ve maddi olarak da zararımıza olduğunu, ayağımızı yorgana göre uzatmak noktasında gücümüzün yettiği, daha ucuza, daha spot piyasayla, daha pazarlık yapma şansımız olarak peşin almalıyız. Nice reklamlarda şahit oluyoruz ya da işte piyasada görüyoruz. Malın fiyatı bile söylenmiyor. Efendim işte beyaz eşya satan kimi yerlerde 40 milyon taksit deniliyor. Yani fiyat kaç para hiç önemli değil. Önemli olan 40'ar milyon taksidi olması. Vatandaş ha 40 milyonu ben ayda verebilirim diyor. Kaç para olduğunu formalite icabı sormuş oluyor. Önemli olan ödeyebileceği miktarda. İyi de bunun peşin fiyat olmuş olsa, pazarlık yapılmış olsa, piyasa sorulmuş olsa, mümkün ki o vatandaşın ne kadar kazancı olacak ve şüpheli olan satıcıların çoğunun bankayla ilişkileri konusuna da katkıda bulunmamış olacak ve daha bereketli ve ekonomik yönüyle de daha ayağını yorganına göre uzatan, her ay 40 milyon az maaş almış pozisyonuna girmeden ihtiyaçlarını karşılamış olacak. Dolayısıyla bu hassasiyeti göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Kesin haramlar olmasa bile bizim şüpheli şeylerden kaçınmamız, israfa benzeyen, banka ilişkilerine benzeyen hususlara yaklaşmamamız, malın bereketinin artması yönüyle, namaz kılan, Allah'ın emir ve yasaklarına uyan, takva sahibi olmaya gayret eden, dünyaya sadece imtihan için geldiğini, efendim gücü yetip yetmeden her türlü mal almak gibi kapitalistçe yaşam tarzından uzak, peygamberi bir yaşayışa özen duyması gerektiğini bilen kişiler olmamız lazım. Biz olayı gevşettiğimizde artık haramlara karşı bile duyarsız bir toplum olmaya başladık. Çoğu vatandaşa yasak dediğimiz şeyden etkilenme, haram dediğimiz şeyden etkilenmeden farklı olabiliyor. Yani insanlara yasak deyince sakındırabiliyorsunuz bazı şeyleri ama haram deyince hiç umursamayabiliyor. Müslümanım dediği halde. Yasağın cezası nedir, ne kadardır ve yasaklar akla bazen ters olabilir mi, mantıksız olabilir mi? Bazen dün yasak olanlar yarın veya bugün yasak olmaktan çıkabilir mi? Ama bir de Müslümanın haram denilen esaslara karşı tavrı ne olmalı? Yasağı çiğnediğinizde cezası ne kadar büyüktür? Allah'ın haramını işlediğinizde bunun cezası nedir? Eskiden helal lokma çok önemliydi. Annelerimiz, babalarımız bizleri öyle yetiştirirdi. Ama şimdiki anneler, babalar çocuklarına daha başka şeyler öğretiyorlar. Ya da anneler, babalar artık öğretmiyor çocuklarına. Televizyonlar, sokaklar, çarşılar, futbolcu abileri, şarkıcı ablaları öğretiyorlar bir şeyleri. Ve kredi kartlar öğretiyor, piyasa şartları öğretiyor. Pazarcı esnafının işte kendisini uyanık gören vatandaşı nasıl kazıklayabileceğim, nasıl kandıracağım, sattığım malla satar gözüktüğüm mal arasında nasıl farklar olacak, pazarlamacılıklar vesaireler, reklamlar insanlara, çocuklara çok daha olumsuz şeyler öğretiyorlar. Helal lokma çok önemli. O yüzden hatta kendi yediği içtiği helaldan önce annesinin sütünün helallığı gündeme gelirdi. İnsanlar çocuklarının, eşlerinin ağızlarına, boğazlarına haram lokma geçirmeyelim diye olanca gayretlerini sarf ederler, sıkıntılara, zahmetlere katlanırlar ama haram karşısında eğilip bükülmezlerdi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bize haram gıdalara karşı, yeme içmeye karşı çok titiz davranmamız için nice ayetleriyle emirlerde, yasaklarda bulunuyor. Bunlardan bir iki tanesini söylemeye çalışırsam, biz insanoğlunu, Ademoğlunu çok mükerrem, hürmet edilecek, ikram edilmiş olan nimetler verilmiş şekilde yarattık ve onlara güzel nimetlerden rızıklar verdik denir. Dolayısıyla insanın üstün, mükerrem yaratılmasının özelliği Allah'ın helal ve temiz olarak verdiği rızıklarla bağlantı kurulur. Helal ve temiz, tayyip olan ölçüler aşıldığı zaman insanın mükerremliği de, fazileti ve üstünlüğü de gitmiş olacaktır. Yine bu ayet mali İsra suresinin 70. ayetinde ifade edilirdi. Nisa suresinin 29. ayetinde mal olarak da ey iman edenler siz mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin ve kendi nefislerinizi öldürmeyin denilir. Dolayısıyla ticaret gibi karşılıklı rızanın dışında haksız, batıl, hileli yollarla birbirimizin malını yediğimizde, haksız kazanç sağladığımızda, haram alışverişe bulaştığımızda kendi nefsimizi öldürmüş oluyoruz. Yani öldürmenin en beteri olan manevi dünyamızı, ruhi ve imani hayatımızı mahvetmiş oluyoruz. Bu intihardan çok daha beter bir durumdur. Dolayısıyla helal lokmayla hayat, haram lokmayla da insanın kendisini öldürmesi bir tutulmuş Kur'an-ı Kerim'de. Yine bir başka ayet mealini vererek konuyu devam ettirmek istiyorum. Nisa suresinin 10. ayetinde meal olarak yetimlerin mallarını yiyen, zulmederek midelerine haram indirenler ancak ateş yemiş olurlar diyor. Evet, haram bir gıda mideye inen birer ateş şeklinde benzetme yapılmış Kur'an'da. Ateş nasıl odunu yakar yer ve odunu ayrı bir maddeye, ayrı bir kimyasal değişime uğratırsa, haramlar da midedeki fıtri özellikleri böylesine değiştirir ya da fıtri özelliklerimizi değiştirir. Yani ateşin odunun yapısını değiştirdiği, kül gibi farklı bir madde haline getirdiği gibi haramlar da insanın inançla alakalı ahlaki ve ruhi dünyasını mahveder, değiştirir, yozlaştırır, fıtratını bozar, artık makina gibi bir duruma gider. Duyguları, duyarlılığı kalmaz, gözünün yaşı Allah korkusundan dolayı kolaylıkla dökülemez, Allah'a takva ve huşu özelliklerini kaybeder, namaz bile kendisine zor gelecek hale gelir, dünyayı sevmeye, ahiretten, ölümden aşırı korkmaya başlar. Yani yapısı bozulur. Yapısının bozulması, işte ateşin odunu bozması gibidir. Dolayısıyla her haram, her günah, insandan manevi ve imani nice güzellikleri, özellikleri yakar götürür. Aynen ateşin odunu yaktığı gibi. İçine su katılmış, benzin karıştırılmış olsa arabanın benzin deposuna, araba mutlaka hareketinde olumsuz etkilenecek, ya sık sık tökezleyecek, durur gibi, frene basılmış gibi yapacak ya da suyun miktarına göre hiç çalışmayacaktır. Yani benzinin içerisine konulan farklı bir madde, su ve benzeri, arabanın motoruna zarar verdiği gibi arabanın dosdoğru yolda güzel bir şekilde gitmesine de engel olacaktır. Ve içine katılan yabancı maddeler, şeker gibi motora tümüyle zarar verebilecek, onun yapısını bozacak şekilde olabilir. Ya da su bile olmuş olsa, benzinin dışında hatta benzinli bir arabaya mazot bile atılmış olsa, onun hareketine katkı maddesinin büyüklüğü, çokluğu ve olumsuzluğu nispetinde zarar verecektir. Sevgili dinleyiciler, aynen öyle. Müslümanın midesine, Müslümanın boğazına giren haram lokmalar da bizim istikametimizi saptıracak. Dünyada işte ahirete doğru giden bir yolcu misali, gitmemiz gereken hidayet yolunda, istikamette, sırat-ı müstakimde yalpalamalara, zikzaklara, düşüp bir daha kalkamayacak durumlara, arabamızın istikamet değiştirmesine ya da stop etmesine sebep olabilecektir. Öyleyse haramlar bizi tümüyle bozmadan, yapımızı, fıtratımızı dejenere etmeden onları ayıklamak ve hayatımızdan çıkartmak gerekliliğimiz var. Çocuklar niye babalarının, annelerinin sözlerini eskiden, babalar annelerin çocukluğunda onların itaat ettikleri, babalarına, annelerine dinledikleri gibi dinleyip itaat etmiyorlar? Yani çocuklar artık gittikçe niye isyankar oluyorlar? Niye otorite beğenmiyorlar? Gençler niye kolay kolay itaat noktasında görevlerini yerine getirmiyorlar? İsyankarlığa daha çok meyilli olabiliyorlar. Teröre meyilli olabiliyorlar. Eleştiriye çok fazla, kendileri açısından kapalı, başkalarını eleştirmek yönüyle sonuna kadar açık bir tavır takınıyorlar. Bunları, ahlaki yozlaşmaları, saygı sevgi konusundaki durumları filan hep değerlendirdiğimizde, bunların tabii ki imanla alakalı boyutu, diğer başka boyutları var ama helal ve haram lokmayla da alakalı çok boyutları var. Hastalıkları da buna katabiliriz. Eskiden insanlar bu kadar ilaçlar, bu kadar doktorlar, imkanlar yok iken çok daha sağlıklı idiler. Çünkü piyasada açıkta satılan mallar, bu kadar gıda çeşitleri, bu kadar abur cubur, bu kadar insanın devamlı para harcama ihtiyacı, gerekli gereksiz bu kadar piyasada mal yoktu. Ve herkes para kazanmak için haram helal ölçüsünü boş vererek, insanları zehirlemek, aldatmak, kandırmak, hileli gıda üretmekten tutun da her türlü uygulanabilecek prensipleri ayaklarıyla rahatlıkla çiğneyebiliyor. Sadece para kazanmak derdiyle dertli olduğu için vatandaş, kimini din yönüyle, kimini ahlak yönüyle, kimini zehirli gıdalar üreterek sağlık yönüyle mahvedecek çizgileri bile reva görüyorlar. Okulların önlerinde, hatta ilkokullara kadar yayıldığı söyleniyor. Beyaz zehirler, işte esrar, eroin gibi şeyler satılabiliyor. Zaten sigara birayı alıştırıyor, bira içkiyi alıştırıyor, içki işte esrarı, eroini alıştırıyor. Onlar başka daha yozlaşacak anormallikleri alıştırıyor ve insan insan olmaktan çıkıyor. Ve çok kolay annesini babasını kesebiliyor ya da evladını, kardeşini, akrabasını doğrayabiliyor insanlar. Ya da o doğramak gibi manevi hayatını, cennetini katlediyor babalar, evlatlar, çocuklarının haram lokma ile. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir devir gelecek ki insanoğlu aldığı şeyin helalden mi haramdan mı olduğunu hiç önemsemeyecek, bunlara aldırmayacak diyor. Ama devamında hadisin böylelerinin hiçbir duası kabul edilmez denilir. Buhari'nin rivayet ettiği sahih bir hadistir bu. Evet, öyle bir devirden herhalde şikayetçiyiz veya o devrin içinde bulunuyoruz. İnsan nasıl olursa olsun para kazansın evvela. Dert bu. Evet, tabii dualar da kabul olmuyor. İnsanlar dua edecek zaten manevi bir özellik de bulamıyorlar. Dua ederken bazen belalarını da istiyorlar. Yine bir başka hadis rivayeti. Bir kimse ellerini semaya kaldırarak "Ya Rab, Ya Rab" diye dua eder. Halbuki yediği haram, içtiği haram, giydiği haram. Böyle olduğu halde, kendisi haramlarla beslenmiş olduğu halde duası bunun nasıl kabul olsun der Peygamberimiz. Müslim'in ve Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadistir bu. Dolayısıyla sevgili dinleyiciler, Allah'la irtibatımızı, Allah'la yakınlığımızı, Allah'a kulluk görevimiz olan ilişkilerimizi mahvediyor haram lokmalar. Bu dua konusunda kendini gösterdiği gibi zaten böyle insanın duaya aklı bile gelmiyor, dili dönmüyor veya duadaki samimiyeti, ihlası söz konusu olmuyor. Allah'ın haram hududuna riayet etmeyen, ölçülerine uymayan kimse Allah'a ibadet ve itaatten de uzak oluyor. Dua için namaz gibi ibadetlerin vesilesi söz konusu olması gerekir. O vesilelere de yapışmıyor. Dolayısıyla böyle bir kimsenin duaları da kabul olmayacak bir anormal çizgileri söz konusu olabiliyor. Bugün ticaretle, alışverişle ilgili temel haramlar ya faizle bağlantısı oluşturularak, ya içki gibi bazı şeylerin alım satımı konusu, ya İslam düşmanlarına karşı efendim onları aşırı zengin edecek bazı internetten yola çıkarak boykot edilmesi gereken mallarla alakalı hassasiyetin kaybolması şeklinde olduğu gibi nice esnaf terazide hileler de yapabiliyor, eksik ve yanlış tartabiliyor, ölçebiliyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de bu konu da değişik ayetlerde ele alınmış. Ölçekte ve tartıda hile yapanların vay haline denir ya da onlar için cehennemde veil deresi vardır şeklinde ifade edilir Mutaffifin suresinin ilk ayetlerinde. Yine Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetine konu teşkil etmiştir eksik ölçü ve tartı. Özellikle Şuayb aleyhisselamın kavminin yaptığı bir çirkin fiil olarak, helak edilen bir özellik olarak vurgulanmıştır eksik ölçmek veya tartmak konusu. Ticarete her türlü yalan, hile, yemin karıştırmanın da ticaretteki helalı harama doğru götüreceğini geçen haftada kısmen ifade etmiştim. Bugün de tekrar etmiş oluyorum. Gıda maddeleri başta olmak üzere ihtikar yapmak, yani daha pahalansın da öyle satayım demek, yine Peygamberimizin kesinlikle yasak olduğunu bildirdiği haramlardan bir tanesidir. Demin sözün başında başka bir vesileyle gündeme getiriyordum. Taksitle mal haram değildir ama bunun harama benzeyen yönlerini eski fıkıh kitaplarımızda şu şekilde ifade edildiğini görürüz ve vatandaşın, Müslümanların kafasında bazen bu konu netlik kazanmamış olabiliyor. Bazıları işte taksitli alışverişi harammış gibi düşünebiliyor. Temelde taksitli alışverişin direkt olarak haramlığıyla alakalı kesin bir durum söz konusu değildir. Bu demin israfa teşvik etmesi, başkalarının bizim vesilemizle bankayla irtibata geçmemesi noktasında hassas olursak daha iyi olur dediğimiz şeydir. Bir de bir pazarlıkta, bir alışverişte iki tane ayrı sözleşme, iki ayrı pazarlık olmaz. Hükmünü taksitle alışveriş olarak anlayan arkadaşlarımız vardır. Dolayısıyla konuyu yarım anladıkları için belki taksitle alışverişin haram olduğunu düşünmüş olabilirler. Yani biraz daha izah edeyim konuyu. Fıkıh kitaplarımız şöyle bir alışverişten bahseder. Alışverişe iki ayrı fiyat vermek, iki ayrı pazarlık yapmak anlamında. Bir malın fiyatını soruyorsunuz. Diyelim ki buzdolabı alacaksınız. Adam diyor ki cevap olarak, peşin alırsan 1 milyar, işte ayda 100 taksitle alırsan 1 milyar 300 milyon söz gelimi. Fıkıh kitapları genellikle bunun caiz olmadığını söyler. Haram olduğunu ifade eden bazı alimler vardır. Bu taksitle olduğu için değil, bir alışverişte iki pazarlık olduğu, iki fiyat olduğu, bir muğlaklık olduğundan dolayıdır. O yüzden eski fıkıh alimleri bu konuda çözümü bu şekilde, peşin alırsan şu fiyat, taksitle alırsan bu fiyat diye bir cümle içerisinde böyle telaffuz edilmesinin haram olabileceğini, ama ayrı ayrı zamanda veya ayrı ayrı mekanda ya da en azından araya küçük bir fasıla koyarak tek fiyat üzerinden pazarlık yapılmasını şart koşarlar. Dolayısıyla buna hassasiyet göstermek lazım. Belki bu fıkıh kitaplarındaki ifadenin altında karışıklığın giderilmesi, hangi pazarlıkta karar kılındığının karışmasını engel olmak için söylenmiş olabilir ama fıkıhtaki bu hükme ters düşmemek için Müslümanlar ne yapmalılar? Satıcı ise bir adam, karşısında bir vatandaş soruyorsa, buzdolabı örneğinden yola çıkarak söyleyelim, sen peşin mi alacaksın, taksitli mi alacaksın? İşte taksitli olarak şöyle kampanyalar var diyerek bilgi vermesi, adamın işte evet şu anlattığınız taksit biçiminde alacağım ya da o şekilde fiyatı kaç diye sorduğunda o taksitli fiyatını söylemesi uygundur. Sonra diyelim ki peşin alacaksa, taksitli almaktan vazgeçtiyse ya da ilk sorduğumuzda ben peşin almak istiyorum dediyse, peşin fiyat üzerinden ayrı bir konuşma, ayrı bir mevzu olarak tek fiyat üzerinden pazarlıklar yapılabilme ihtimali söz konusudur. Ama tek fiyat derken tek alışveriş, yani peşin mi taksit mi karışık olarak değil, tek usul üzerinden bir fiyat ve o fiyat üzerinde pazarlıklar yapılması, bu fıkıh kitaplarımızdaki taksitli fiyatı şu, peşin fiyatı bu deyince haram olur anlayışının izale olup haramlıktan kurtulması için gerekli tavır böyle takınılmalıdır. Yani ya peşin fiyat üzerinden ya da taksitli bir fiyat üzerinden tek usul üzerinde bir fiyatın bedeli, bir malın fiyatı veya bedeli üzerinde pazarlık yapılabilir, konuşulabilir. Buna dikkat edilmesi gerektiği şeklinde vurgulanır. Yoksa tabii ki peşinle taksit arasında fiyat farkı, özellikle enflasyonun hiç tükenmediği, sıfırlanmadığı Türkiye gibi memleketlerde elbette geçerlidir. Bir adamın arabası varsa peşin fiyata, tabii ki farklı bir fiyata verir peşin alışveriş ile. Taksitle alışveriş olacaksa zamanın uzamasına göre daha artacak bir şekilde fiyat verir. Bu da gayet doğaldır. Yine peşin olarak şöyle verdim, başka müşteriye farklı bir fiyat vereceğim taksitle olduğu için gibi bir sakıncası olmaz. Fahiş fiyat olmamak, karşımızdakini aldatmamak kastıyla her insana ayrı bir pazarlık, ayrı bir fiyatla bir mal satılabilir, pazarlık yapılabilir. Evet sevgili dinleyiciler, önemli olan bu haram bilincine sahip olmaktır. İnsan bilmeli ki bazı günahlar işlene önemsenmiyor, mekruhlar basit görülüyor, tahrimen mekruhlar önemsiz denilebiliyor. Ondan sonra haramlar bile rahatlıkla işlenebiliyor. Biz samimi Müslümanların şüpheli şeylerden bile kaçınması, harama benzeyen hususlara bile adım atmaması gerektiğini ısrarla tavsiye ediyoruz. Yoksa bugünkü yozlaşmanın önüne geçemeyiz. Haramların bile artık basite indirgendiği acayip bir Müslüman tipine engel olamayız o zaman. Çünkü her günah başka bir günaha davetçi olur, bir günah başka bir günahı çeker ve insan içinde günahları birike birike tüm manevi kalbi güzellikleri mahvolur. Peygamberimiz bir günahın kalpteki bir mikroba, bir siyah noktaya benzetmesi, günahlar arttıkça kalbin tümüyle kapkara kesilmesine örnek verdiğini ifade ederek söylemiş olalım. Günahlar önemsenmiyor, önemsenmeye insanı küfre kadar götürebilir. Çünkü devamlı günah işliye işliye insan vicdanında bir çelişki gelecektir. Vicdanı insanı rahatsız edecek Müslümansa. Sen hem Müslümansın hem de böyle haramları, günahları işliyorsun diyecek. Vicdanını bastırmak için ya günahları terk edecektir. Günahları terk etmiyorsa vicdanını susturmak için ya aslında bunlar günah değil de işte hocalar, hacılar böyle söylüyor. Aslında bunun ne sakıncası var canım? Aslında faiz de alışveriş gibidir. Ya akla mantığa vurduğun zaman bunun günah olan bir tarafı yok diyerek haramı helal kabul ediverir. Allah'ın hükmünü beğenmez bir tavır takınır. Dolayısıyla ayeti inkar eder. Dinin haram helal hükmüne isyan eder, itiraz eder. Şeytanın akıl yürütmeyle iblis olduğu, şeytanlaştığı, lanete uğradığı gibi. Yani niye bu böyle günah olsun? Aslında şu şöyle değil mi diye Allah'ın haramına rağmen mantık yürütmeye kalkar ve insan işte haramlar vesilesiyle böyle müşrik olur ve tümüyle cehennemden çıkamayacak bir inanca düşer. O yüzden ashab günahların sebeplerini, hikmetlerini bile sorma ihtiyacı duymazlardı. Akıl yoluyla günahların niye günah olarak Allah tarafından böyle yasaklandığı mevzusunu değerlendirmeye bile lüzum görmez, teslimiyetini gösterirler. Değil mi ki Allah yasakladı, amenna der, hemen itaat ederler. Değil mi ki Allah emretti, tabii ki onun güzelliği vardır, biz bilmesek de derlerdi. Bugünün insanı ise mantığını vahye rağmen, mantığını nakle rağmen her şeyin üstüne çıkartıyor ve çarpık mantığını dinin belirleyicisi olarak koyuyor ki işte şeytani unsura çok yaklaşmış oluyor. Evet sevgili dinleyiciler, aslında mal mülk kazanmanın helal yolla ibadet olacağını, ticarete İslami kurallara riayet etmek şartıyla dinimizin çok faziletli bir iş yapmak olarak değerlendirdiğini, Allah'ın hukukuna riayet eden tüccarların peygamberlerle, şehitler ve sıddıklarla beraber haşrolacağını ifade eden çokça hadis rivayetleri var, dinin tavsiyeleri var. Ama tüm bunlar, tekrar edelim, helal ve haram hudutlarına kesin bir itaat sözü veren samimi Müslümanlar için vaatlerdir. Aslında Müslümanca çalışmak, Müslümanca ticaretle uğraşmak, Allah'ın haram ve helallarına riayet ederek, bu tür iktisadi faaliyetler yaparak hem kendi rızkımızı hem çoluk çocuğumuzun rızkını helal yollarla kazanmaya çalışmak bir ibadettir de. Ama tekrar edelim, haramlarla bir ibadet olmaz, pis bir suyla abdest alınmaz. Dolayısıyla günah işlenerek ibadet ve sevap kazanılmaz. İslam'a uyarak yapılan ticaret ibadettir. Müslümanlar yaptıkları ticareti piyasa kurallarına göre, işin raconuna göre değil de İslami kurallara göre yaptıkları zaman bu yaptıkları ticaret onları şehitlerle, sıddıklarla beraber haşredilecek bir ibadet noktasına götürür. İbadetlerde de bir hile olmaz. Aynen ticarette de hile olmadığı gibi, ticarette de hile olmamalıdır. Aynen ibadetin hileyi kabul etmediği gibi. Çünkü her ikisi de ibadet ve itaattir. Her ikisi de olmazsa olmazlarımız arasındadır. Ticari hayat kapitalistlerin elinde olursa İslamiyet camilere ve vicdanlara hapsedilmiş demektir. O yüzden Müslümanların elbette Müslümanca piyasada olmaları, esnaflık yapmaları, ticaretle uğraşmaları gerekir. Ama Türkiye'nin şu günkü ahvali gibi kapitalizmin şu veya bu oranda yerleştiği ülkelerde ne kadar zenginlik artıyorsa, ticaretin hacmi ne kadar büyüyorsa, bir ticari firma ne kadar büyük firma haline geliyor, çok ortaklı şirketlere dönüşüyor, holdingleşiyorsa, haram riskleri o oranda artacaktır. Bu demek değildir ki büyük şirketler haramsız olmaz, ama onların karşı karşıya kaldığı haramlarla küçük esnafın karşı karşıya kaldığı haramlar arasında fark vardır. Ve birey olarak da zenginleştiği müddetçe insanlarımızın maalesef parayla imtihanı zorlaşıyor. İnsanın takvası, İslami hassasiyetleri maalesef bozulmaya götürüyor. Para insanı değiştirmiyor ama insanın değişmeye meyyal olan yapısını ortaya çıkartıyor. O yüzden zenginlerin daha çok haram helal konularında titiz olmaları ve bu zenginlik arttığı, kapasite arttığı müddetçe haram risklerin de çok daha fazlalaşacağını unutmamaları gerekir. Evet sevgili dinleyiciler, ticaret sermayeleri boş olanlar için değildir de İslami hayat ticaretsiz bir hayatı da içermeyeceğinden hepimiz az veya çok ticaretle uğraşmak zorunda olduğumuzdan bu konuda asgari bilgi düzeyimiz olmalı ama ondan da önce haram ve helal konusunda Allah'a bir teslimiyetimizin, bağlılığımızın, itaat sözümüzün olması gerekir. Bir hadis rivayetinde alıcı ile satıcı doğru söyleyip birbirlerine nasihat ettikleri zaman alışverişleri bereketlenir. Malın kusurunu gizleyip yalan söyledikleri zamansa alışverişlerinin bereketi kalkar denir. Bugün insanların çoğunun alışverişlerinin bereketi olmuyorsa mallarını kusurunu söylemedikleri, hile karıştırdıkları, yalan ve yemin karıştırdıkları için söz konusudur demek herhalde gerekir. Evet, günahların öyleleri vardır ki onları ancak maişet uğrunda çekilen haramdan kaçınarak, haramdan kaçındığı için zahmetlere katlanmak o günahları mahveder denilir bir hadis rivayetinde. O yüzden materyalistlerin, kapitalistlerin putlaştırdığı para esir alınıp İslam'ın hizmetine sokulmalı. Tabii bunları da Müslümanlar yapacak. Para kazanmak, ticaret hepsi birer araçtır. Hem kulluğumuzu güzel yerine getirmek, hem kulluğumuzun bir gereği olarak dava adamlarının davasına katkıda bulunması, zekat ve infak olarak Müslümanca faaliyetlere katkıda bulunarak elbette helal yoldan para kazanan insanlarımıza ihtiyaç vardır. Zaten asgari düzeyde rızık sağlayıp nafakamızı temin etmek hepimize de farzdır. Evet sevgili dinleyiciler, Müslüman olsun gavur olsun aslında fark etmez. Başarılı firma kuranların hepsi İslam prensipleriyle başarılı olmuştur. Firma batıran Müslümanlar da kafirlerin prensipleriyle, gavur prensipleriyle, siyonist prensipleriyle batmıştır. Yani İslam'ın emrettiği doğruluk, faizden kaçmak, hilelerden kaçmak, sahtekarlık yapmamak, her türlü İslam'ın koyduğu prensiplere uymak, tekrar edelim, Müslüman değil kafir bile bu kurallara uymuş olsa onlar ne yapabilir? Başarılı olabilirler. Müslümanlardan başarısız olanların çoğu da hileyle, dalavereyle, sahtekarlıkla, başkalarının bedduasını alacak tavırlarla başarısız olduklarını, mallarının, paralarının bereketsiz olduğunu tekrar düşünmelidirler. Evet, sağlam mal yapan ve ürettiği şey kaliteli olanlar İslam'a uyuyor demektir. Çünkü İslam bu konularda çok belirgin emirler vurguluyordur. Çürük mal imal edenler, insanların sağlığını bozacak hileli mallar, hileli gıdalar piyasaya sunanlar, baştan savma iş yapanlar da Müslüman bile olsa aslında İslam'a uymuyorlardır. İslam sadece etiketle, sadece elhamdülillah Müslümanım demekle olup bitiveren şey değildir. Bunlarla Allah'a söz verdiğini, haram ve helal hudutlarında her konuda Allah'a itaat sözü vermek olduğunu, dolayısıyla ticaretin de bununla ilgili nice müeyyideleri olduğunu Müslümanlar bilmelidirler. Evet, Almanlar, Japonlar gibi yabancılar en kötü adamı en iyi şekilde çalıştırırken Müslümanlara bakıyorsunuz, en iyi adamı en kötü şekilde çalıştırıyor veya iskartaya çıkartıyor ya da onlar sözlerine kendi ölçüleri içerisinde uydukları halde bakıyorsunuz Müslümanım diyenler işçilerinin haklarını gasp ediyorlar veya onların haklarını işte sigortaydı vesaireydi teminatını üzerine almadıkları için tazminatsız rahatlıkla çıkartabiliyorlar ve nice kafirlerin bile yapmadığı hukuksuzlukları maalesef yapabiliyorlar. Onlar kapitalizmin kuralı, örf adet ya da ticari itibarları sarsılmasın diye riayet ettikleri kurallara Müslümanlar maalesef kendi dinleri çok daha önem verdiği halde para kazanmanın putlaştırıldığı bir yaklaşımla gavurun bile yapmayacağı nice hileleri, sahtekarlıkları, özellikle gıda maddelerindeki hileleri yerine getirebiliyorlar. Bunların tabii ki yaşayışları, inançları doğrultusunda olacaktır. Ya da böylesine bozuk insanların inançları da çok kısa bir zamanda bozulacak ya da zaten bozulmuştur diyebiliriz. İnsanların çoğu biraz ekonomik köle durumundadırlar. Ya paranın kulu kölesi olmuş ya eşyanın ama insanların çoğu maalesef piyasa şartları, kapitalizmin dayatmaları olarak paraya çokça önem veren, ekonominin işte her şey olduğunu düşünen insanlar vardır. Bunlar zaten politikacılardan bile iş, eş, aştan başka bir şey istemiyorlar. Dindi, ahlaktı, diğer şeylerdi bunlar için hiç de önemli hususlar değildir. Bunların da hayat hakkı efendilerinin iznine bağlıdır. Para ve sermayedir bunların efendileri. Dolayısıyla aslında her para sermaye değildir. Paranın sermaye olarak kullanılması için belirli düzene, belirli uygulamalara gerekir. Ama insanların, tekrar edelim, çokları bu konuda parayı her şeyin üstünde tutarak paranın uşakları olmuş, parayı yüceltmiş, hatta putlaştıracak kadar kutsallaştırılmış insanlardır. Parayla her şey yapabilecek duruma gelmiş maalesef nice insanlarımız. Bunlar üzerinde durulması, bunların altyapısı olan iman noktasında bunlara çok şeyler verilmesi gerekiyor. Nice Müslüman Allah için doğru olmazken Yahudiler veya işte Siyonistler, İslam dışında başka din mensupları başka gayeler için, para için doğru olabiliyorlar. İşte nice insanımız falan gayrimüslim vardı, onlar gerçekten doğruydu, dürüsttü diye onların propagandasını bile yapabiliyorlar. Onlar dünyevi menfaat için, para için doğru gözüküyorlar, reklamını yaptırmak için de olsa kurallara uyuyorlar da Müslümanlar maalesef Allah için doğru olmanın gerekli olduğunu düşünmüyorlar. Dost doğru bir hayatı, özellikle para konusu var ise her şeye rağmen uygulamak gibi bir tercihleri söz konusu değil. Yani parayla haram karşı karşıya kaldığında haram olursa olsun parayı tercih ediyor insanımız. Evet, şerefsiz bir kazanç aslında kaybetmeyi kabul etmektir. Haram bir kazanç, dünyayı değil, ahireti önemsememek demektir. Cehennemi bazı dünyevi zorluklardan daha basit görmek demektir. O yüzden sevgili dinleyiciler, para konusunda imanımızın her an sınandığını, ister alıcı ister satıcı olalım, ister piyasada herhangi bir alışverişle ilgimiz olsun, isterse hayalimizde yücelttiğimiz bir değer olarak paraya bakmış olalım, hepsi aslında Allah'ın insanları imtihan için ortaya attığı araçlardan başka bir şey değildir. İşte kaç günlük hayatımız var? Kur'an-ı Kerim yarına hazırlanın diyor. Dünyayı bir gün veya daha az bir hayat olarak vurguluyor. Dün haramlarla kazanmış çokça paramız olsaydı, çokça o haram yemiş içmiş olsaydık, bugün için günahların ötesinde, ahirete götüreceğimiz veballerin dışında bize kazandıracağı ne olacaktır? Hayatı boyunca haram malla beslenen, efendim gıdalanan bir mide, bir hayat düşünün. Bunun kazancı ne olacak, kaybı ne olacaktır? Bugüne kadar Haramlardan kaçtık, ne kaybettik? Haramlara bulandık, ne kazandık diye sorgulayalım. Ve dünyaya para kazanmak için, geçim için, seçim için gelmediğimizi, sadece Allah'a hakkıyla kulluk yapmak için imtihana geldiğimizi unutmadan Müslümanca yaşamaya, para karşısında da Müslüman olduğumuzu unutmamaya özen gösterelim. Hepimize hayırlı, helal, güzel, Müslümanca rızıklar temennisiyle Allah'a itaat eden, para karşısında imanını kaptırmayan, şuurlu, bilinçli insanlar olmamız için gayret etmemizi hatırlatan ve tavsiyemizi bu noktada yönlendiren ifadelerle sözümü noktalamak istiyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Helaldan, güzellikten, sevaptan, ibadetten, Allah'a itaatten ayrılmayın sevgili dinleyicilerim. Hepiniz Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketiyle yaşayın. Selamu aleyküm.